Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5'de 1400, Hicri Kameri 21 Cemadü'l-Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 26 Aralık 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa ve İran'ın evrenselleşen hüsnü hat sanatı adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tuğamiral Habibullah Seyyari, General Kasım Süleyman'ın şehadetinin İslam dünyasını küresel emperyalizme karşı birleştirdiğini söyledi. General Guderzi, İran'ın kuzeybatısında silah kaçakçılığı çetesinin çökertildiğini bildirdi. Terörist İsrail'in savaş suçlarına Birleşmiş Milletler'den kalıcı takip, 125 ülke soruşturmaya destek verdi. Terör rejimi İsrail güçlerinin Batı Şeria saldırısında en az 40 Filistinli yaralandı. İşgalci Suudi Koalisyonu Sana'yı yeniden bombaladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Fransa'ya nota verdi. İngiliz halkının yarısından fazlası Boris Johnson'ın görevden alınmasını istiyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı General Süleymani'nin şehadeti İslam dünyasını birleştirdi, direniş cephesini güçlendirdi ve Müslüman direnişçilerin küresel emperyalizme karşı motivasyonu arttırdı dedi. İRNA Ajansı'na göre Tuğamiral Seyyari şöyle dedi. Direniş cephesi tarafından yaralanan ve dünyayı kemiren Amerika ve uluslararası Siyonizmin önderlik ettiği küresel emperyalizm, direniş cephesinin stratejik derinliklerini ve etkisini sınırlamak için General Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemek için korkakça bir komplo düzenlediler ve onu şehit ettiler. Tuğamiral Seyyari ayrıca şöyle dedi. Diplomatik ilişkilerden uzak bu hain, çaresiz girişim, direniş cephesini zayıflatmakla kalmamış, aynı zamanda bu cephenin savaşçılarını ve komutanlarını kırmızı şehadet çizgisini sürdürmek için daha fazla motivasyonla Şehit Süleymani'nin intikamını almakta daha da kararlı kılmış ve beşeriyetin düşmanlarına uykuyu haram etmiştir. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı General Şehit Kasım Süleymani ve İslami Direniş'in diğer şehitlerin kanları sayesinde Direniş cephesinin bölgede daha büyük güç ve otoriteyle ortaya çıktığını belirterek, Direniş şehitlerinin yolunun daha güçlü bir şekilde takip edildiğini ve düşmanların komplolarına izin verilmediğini söyledi.
İran Polis Gücü Sınır Komutanı, İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinin Urmiye sınır alayında bir silah kaçakçılığı çetesinin sınır muhafızları tarafından imha edildiğini duyurdu. General Ahmet Ali Gudazi dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Urmiye hudut alayına bağlı sınır muhafızları, sınırın bloke edilmesi ve sınır şeridinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla etkin kontrol ve istihbarat önlemleriyle bir sınır köyünde silah ve mühimmat kaçakçılığının başlıca iki failinin saklandığı sığınaklar tespit ederek silahları tespit ve silah kaçakçıları şebekesini imha etmeyi başardı. General Guderze ayrıca şöyle dedi. Bu operasyonda bölgede silah ve mühimmat kaçakçılığının başlıca faillerinden ikisi yakalandı. Zanlıların saklandığı yerde yapılan incelemede 37 adet silah ele geçirildi. İran Polis Gücü Sınır Komutanı Halkın Güvenliği'nin İran sınır muhafızlarının en önemli görevlerinden olduğunu belirterek, İran halkının güvenliğini en zor koşullarda sağlamak için her türlü fedakarlığı yaptıklarını söyledi.
Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, Pakistanlı dini liderler ve dini şahsiyetlerle görüşmek için bu sabah Pakistan başkenti İslamabad'a gitti. İRNA Ajansı'na göre Şehriyari İslamabad Uluslararası Havalimanı'na indiğinde İran'ın Pakistan Büyükelçisi Seyyid Muhammed Ali Hüseyin'i ve İran'ın Pakistan Kültür Ateşesi İhsan Hazai tarafından karşılandı. Şehriyari Pakistan'da kaldığı sürece İslam Birliği Konferansı da dahil olmak üzere çeşitli etkinliklere katılacak. Pakistan İslami İdeoloji Konseyi Başkanı ve bazı dini yetkililer ve şahsiyetlerle bir araya gelecektir. Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, Pakistan'ın Lahur ve Karachi kentlerinde de bazı etkinliklere katılarak bir dizi görüşmelerde bulunacak. İslam mezheplerini yakınlaştıran toplantılara katılmak ve dini liderlerle istişarelerde bulunmak için Lahur ve Karachi şehirlerinde yapılacak bir gezi de İslam dinlerini yakınlaştırma Dünya Meclis Genel Sekreterinin gündeminin bir parçası olacak. Pakistan Ulusal Dayanışma Konseyi tarafından düzenlenen İslam Birliği Konferansı yarın İslamabad kentinde yapılacak.
İran'da Korona Genel Merkezi Bilim Komitesi üyesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin koronaya karşı güvenli ülkelerden biri olduğunu söyledi. Mecid Muhtari dün bir televizyon programında COVID-19'un İran ve dünyadaki son durumunu değerlendirdiği açıklamasında şu anda İran'da durumun çok iyi olduğunu söyledi. Muhtari, neyse ki İran, Delta türünün yaygınlığı açısından çok iyi bir durumda ve durum öyle ki koronadaki en güvenli ve en düşük tehlikeli 14 ülke arasında yer alıyor, dedi. İran'da Ulusal Korona Karşı Genel Merkez'in Bilim Komitesi üyesi Omikron türünün yayılma hızının Delta'nın 3 katı olduğunu da belirtti. Muhtari, Omikron'a bulaşma oranının 2 kata çıkmasına temasla bir şehirde 1 milyon kişi hastalığa yakalanırsa yaklaşık %5 ila 7 veya 70 bin kişinin tıbbi bakıma ihtiyacı var ve bu ikiye katlanma konusu sağlık sistemi üzerinde çok ciddi baskı oluşturacaktır, dedi.
Arizona Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacısı, İranlı bilim adamlarından ve James Webb ekibinin bir üyesi olan Ayrin Şeyvai, bu teleskopun geliştirmesinde önemli rol oynadı. İSNA Ajansı'na göre Şeyvai, Tahran Üniversitesi'nde fizik alanında lisans derecesine ve Kaliforniya Üniversitesi Riverside'dan astrofizik alanında doktora derecesine sahiptir. Teleskoptaki rolü hakkında konuşan Şeyvai, Arizona Üniversitesi'ndeki Stewart Observatory'de garantili zaman izleme, orta kızıl ötesi enstrüman ve yakın kızıl ötesi kamera üyesidir. Webb, yakın kızıl ötesi kamera, yakın kızıl ötesi spektroskopi, orta kızıl ötesi enstrüman ve hassas navigasyon sensörü, kızıl ötesi görüntüleyici dahil olmak üzere bilimsel araca sahiptir ve kendi gözlemlerini yapmanıza yardımcı olur. James Webb Uzay teleskopu NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak çabasının bir sonucudur.
Türkiye Sağlık Bakanlığı'na göre son 24 saatte 357.536 COVID-19 testi yapıldı. 20.470 kişinin testi pozitif çıktı. 145 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 22.109 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Omikron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok arttırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği bir sürdürmek. Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Bu arada 18 yaş ve üstü nüfusa ikinci doz aşı uygulananların oranı %82.79, birinci doz aşı yapılanların oranı %91.49 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu ve Bayramov telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Güney Kafkasya'daki son gelişmeler ele alındı. Türk Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu ve Bayramov'un iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme ve derinleştirme yollarında görüştüklerini ekledi. Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, Ankara'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda Bakü'ye verdiği destek nedeniyle son zamanlarda daha da büyüdü.
Türkiye Savunma Bakanlığı'nın FETÖ ile mücadelesinde bugüne kadar 150'si general, 24.256 personel ihraç edildi. Bu kapsamda 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 9.360'ı Milli Savunma Bakanı Akar'ın onayıyla olmak üzere toplam 24.256 personel ihraç edildi. 1.185 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor. İhraç edilenler arasında 150 general, 10.528 subay bulunuyor. FETÖ'nün darbe girişiminden bugüne kadar 176 büyük operasyon yapılırken ordu 5 yıl içinde 500'e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar FETÖ ile mücadeleye ilişkin açıklamalarında kararlı mücadelenin elde edilen yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında bir bütün halinde sürdüğünü de vurgulamıştı. Akar FETÖ ile mücadele kapsamında yapılması gereken ne varsa yapıldığını, yapılmaya devam edildiğini dile getirdi. Türkiye hükümeti 15 Temmuz 2016 başarısız askeri darbe girişiminden Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen ve mensuplarını sorumlu tutuyor.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türk Ali 7 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım hedefe, Fatih sondaj gemimiz Türk Ali 7'de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023'te Anadolu'yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor" ifadelerini kullandı. Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmiş, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulacağı açıklanmıştı. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, daha önce 2023 yılına kadar gaz arzının ilk aşamasının başlatılması için umutlarını dile getirerek, Türkiye'de bütün evlerin tüm doğal gaz ihtiyacını Sakarya gaz sahasından karşılanacağını söylemişti. Enerji taşıyıcılarının özellikle de gazın artan fiyatları artık Türkiye hükümeti için ciddi bir sorun haline geldi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu terör rejimi İsrail'e karşı daha önce benzeri görülmemiş bir savaş suçları soruşturması için onay verdi. Karar 125 ülkenin desteğini aldı. Soruşturmanın devamlı bağımsız heyetinde kalıcı yetkiye sahip olacağı belirtildi. Kararı hazmedemeyen terör rejimi İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi ise aşağılık ve ön yargılı sözleriyle komisyona hakaret etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ırkçı İsrail'e karşı daha önce benzeri görülmemiş bir savaş suçları soruşturmasını onayladı. Geçen Mayıs ayında işgalci gücün Gazze'ye yönelik saldırı ardından 47 üyeli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, ırkçı İsrail'in insan haklarını ihlal ettiği yönündeki iddiaların soruşturulması için acilen bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti. Tel Aviv'in söz konusu komisyonun bütçesinin iptali için başvuru yapması sonrası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada bütçe 125 ülkenin desteğiyle onaylandı. Her konuda ırkçı İsrail'e koşulsuz destek sunan Amerika yine bu kararda da Tel Aviv'in yanında yer aldı.
Filistin Kızılayı, Batı Şeria'daki Nablus'un kuzeybatısındaki Barga kasabasında Filistinli protestoculara Siyonist güçlerin saldırısında en az 40 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Meyr Haber Ajansı'na göre Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, Siyonist güçlerin Filistinli protestoculara karşı gerçek ve plastik mermi kullanmasının yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirdi. Filistin Kızılayı'na göre plastik ve gerçek mermilerden dolayı 40 Filistinli yaralandı, 95 Filistinli de göz yaşartıcı gazdan solunum problemi yaşadı. Batı Şeria'daki Nablus'un kuzeybatısındaki Barga kasabası, Siyonist rejimin işgaline ve yasa dışı yerleşimlerine karşı Cuma gününden bu yana Filistinlilerin protestolarına tanık oluyor.
Bir güvenlik kaynağı birkaç Amerikan kargo uçağının Irak'ın Ayn el-Esed hava üssüne indiğini bildirdi. El-Malume sitesine göre Irak'ın batısında El-Ambar eyaletindeki Ayn el-Esed üssü dün Amerikan kargo uçaklarının inişine sahne oldu. Uçakların askeri teçhizat mı yoksa danışmanları ve muharebe birliklerini taşımak için üsse inip inmediyse henüz açıklanmadı. Güvenilir kaynaklar Amerika'nın Ayn el-Esed hava üssünde konuştuğu güçlerini gerekli silah ve teçhizatı sağlamak için değiştirdiğini öne sürüyor. Amerikan savaş uçakları kargo uçaklarının iniş ve hareket güvenliğini sağlamak için Ayn el-Esed üssü üzerinde uçtu. Üssün içinde ve içerisinde güvenlik önlemlerini arttırdı.
Suudi saldırgan koalisyonu savaş uçakları dün gece Yemen'in başkenti Sana'yı tekrar bombaladı. Teslim Haber Ajansı'na göre saldırının ardından Yemen'in başkentinde çok sayıda yüksek sesli patlama duyuldu. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. Siyonist saldırgan koalisyonu, affedersiniz, Suudi saldırgan koalisyonu savaş uçakları Yemen'in başkenti semalarında uçuşları devam ediyor.
İnsan hakları örgütü SANT, Suudi Arabistan'daki insan hakları durumunun daha da kötüleştiğini bu yıl Suudi güvenlik güçleri tarafından 12 kadının tutuklandığını bildirdi. İnsan hakları örgütü SANT bu haberi duyurarak yaklaşık 4 yıl önce Muhammed Bin Salman'ın Suudi Arabistan veliahtı olduğunda bu ülkede 100 kadının hapsedildiğini, bu kadınlardan yaklaşık 60'ının halen tutuklu olduğunu bildirdi.
Bir grup Fransız siyasetçinin Hankendi'ye ziyaret gerçekleştirmesi nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fransa'ya nota verdi. Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Fransa'nın Bakü'de bulunan maslahat üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verildi. Fransa'da önümüzdeki yıl yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan ve Fransa'nın Ile-de-France bölgesi Cumhurbaşkanlık adayı Valérie Pécresse'in 22 Aralık'ta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Hankendi şehrini yasa dışı bir şekilde ziyaret ettiği kaydedildi.
İngilizlerin yarısından fazlasının başbakanın görevden alınması için çağrıda bulunduğu anlaşılıyor. Daily Mail'in yaptığı anketin sonuçlarına göre İngilizlerin %60'ı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın görevden alınmasından yana. Ankete göre İngiliz Muhafazakar Parti taraftarlarının %53'ü yeni bir başbakanı seçilmesi için de çağrıda bulundu.
Ve Amerika'nın Kansas eyaletindeki Wichita şehri polisi açılan ateş sonucu iki polis memurunun yaralandığını bildirdi. Wichita şehri polisi bir apartman dairesinde aile içi şiddete ilişkin bir çağrı aldıktan sonra cumartesi günü erken saatlerde olay yerine sevk edilen iki polis memurunun silahlı bir kişi tarafından vurularak yaralandığını bildirdi. Bu arada saldırgan da kendini vurarak intihar etti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran İslam Cumhuriyeti'nin İngiltere'nin iddialarına tepkisi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ın yeni balistik füzeler fırlatarak 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiği yönündeki müdahaleci iddialarına tepki gösterdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ı savunma kabiliyetine yönelik müdahaleci açıklamalarını reddeden Said Hatipzade, dün akşam yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası hukuk ve düzenlemeler çerçevesinde ve savunma ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmektedir. Dolayısıyla bu tür tutumlar ve açıklamalar İran'ın iç işlerine müdahale olarak değerlendirilmekte kalmaz. Aynı zamanda bu, Londra'nın ikiyüzlü siyasetinin de açık bir şekilde göstergesidir. Hatipzade, İngiltere'nin Batı Asya bölgesi ve dünyanın diğer kriz bölgelerine en ölümcül silahları sattığını ve nükleer silahların yasaklanması öngören anlaşmalara rağmen AUKUS paktı gibi anlaşmalara imza attığı halde İran'ın sıradan askeri tatbikatları hakkında kaygılı olduğunu bildirdiğini açıklıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında şöyle dedi. İran'ın nükleer programı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun binlerce saatlik incelemesi ve sayısız raporun kanıtlandığı üzere tamamen barışçıldır. Ve İran'ın nükleer enerjiyi askeri amaçlı kullanmak için füze tasarlama istediği gibi bir planı da yoktur. İran'ın füze programının Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ve hükümleriyle hiçbir ilgisi olmadığını İngilizler herkesten daha iyi biliyor diyen Hatipzade, 2231'i yorumlarken aslında onun hükümlerini ihlal edenin de bizzat İngiltere olduğunu, İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma programı için kimseden izin almayacağını ve bu konuda müzakere etmeyeceğini de ifade etti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran'ın füze gücünü ve İslam devrimi muhafızlarının tatbikatında balistik füzelerin fırlatılmasına karşı öfkesini ifade eden açıklamalarda bulunarak, İran'ın savunma kabiliyeti konusuna müdahaleci açıklamalarda bulundu. 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararı 2015 yılında onaylandı. Birleşmiş Milletler Antlaşması 7. bölümü başlığı altında ve 2006 yılından bu yana İran'a karşı onaylanan tüm kararları sonlandırırken, İran'a karşı Birleşmiş Milletler'in tüm nükleer yaptırımlarını iptal etmiştir. Güvenlik Konseyi bu kararda önceki kararlara rağmen ve İran'ın füze denemeler yapmasını yasaklamak yerine İran'dan sadece nükleer silah taşımak için tasarlanmış balistik füzeler alanında faaliyet göstermemesini istedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın eski İngiliz Büyükelçisi Peter Jenkins, İran'ın tutumunu yeniden teyit ederek Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının İran'a belirli bir tür füzeyi geliştirmemeye yasal bir zorunluluk dayatmadığını söyledi. Dolayısıyla İngiltere dahil Bercam Nükleer Anlaşması'nın batılı tarafları İran'ın füze programının hiçbir şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ve hükümleriyle ilgili olmadığını çok iyi biliyorlar. Ancak bu iddia ve suçlamaları tekrarlayarak İran'ın füze ve savunma programını engellemeye çalışıyorlar. Aslında Batı, İran'ın savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesiyle eş zamanlı olarak yıllardır İran'ın nükleer olmayan ilerlemesini kısıtlamalar getirmesine çalışıyor. Nisan 2018'de Donald Trump yönetiminin Bercam Anlaşması'ndan çekilmesinin arifesinde 3 Avrupa ülkesi yani İngiltere, Almanya ve Fransa'nın liderleri Amerika ile yakın çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak Bercam Anlaşması balistik füze gibi konuları kapsamak üzere genişletilmelidir iddiasında bulundular. İran İslam Cumhuriyeti defalarca füze programını ve bu gücün bağımsızlığına işaretle onun bir savunma aracı olduğunu ve İran'ın çıkarlarını güvence altına almak için gerekli olan balistik füzeler ve uzay fırlatıcılarla ilgili faaliyetlerini vurgulamıştır. İran bunu yapmaya devam edecek ve savunma planını asla müzakere etmeyecektir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Suudi Arabistan'ın İslami değerlerden uzaklaşması ve uyuşturucu madde başkentine dönüşmesi etrafında. Son aylarda uyuşturucu madde kaçakçılığı, özellikle de kaptagon, psikedelik haplarının kaçakçılığıyla ilgili çeşitli farklı raporlar yayınlanmıştır. Son yıllarda bu tür raporların sayısı iyice artmış. Öyle ki kimi haber kaynakları Suudi Arabistan'ı bu tür maddelerin başkenti ve deposu olarak bile nitelendirmiştir. Dünyaca tanınan Amerikan basından Foreign Policy dergisi son raporunda Suudi Arabistan'ı Batı Asya bölgesinin narkotik başkenti olarak nitelendirmiş, bu ülkenin uyuşturucu tacirler için kazançlı bir pazar haline geldiğini, buna talebin katlanarak arttığını bildirdi. Bu hususta bazı haber kaynakları Suudi prenslerinin de bu kazançlı ticarette elinin bulunduğunu ileri sürseler de, ancak Suudi kaynaklar ve yetkililer bu tür haberlerin halka duyurulmasını engellemeye çalışıyorlar. Bu bağlamda Lübnan güvenlik güçleri yaptıkları açıklamada Ekim 2015'te Kaptagon prensi olarak bilinen Prens Abdülmuhsin bin Velid bin Abdülaziz'in Suudi Arabistan'a kaçak ettiği 2 ton kaptagon psikedelik haplarını ele geçirildiğini, fakat Suudi Arabistan yetkililerin Lübnan mahkemesinde Abdülmuhsin bin Velid bin Abdülaziz prensine 2 ton kaptagon psikedelik hap kaçakçılığı suçlamasını engellediğini, ancak ona eşlik eden 4 Suudi vatandaşının mahkum edildiğini duyurdular. Yine bu yılın Nisan ayında Suudi Arabistan hükümeti Lübnan'dan 2.4 milyon uyuşturucu hapın kaçakçılığını deşifre ettiğini duyurdu. Kaçakçıları uyuşturucu hapları nar yüküne yerleştirerek Arabistan'a sokmaya çalışmışlardır. O sırada Suudi Arabistan, Lübnan'dan meyve ve sebze ithalatını veya Arabistan üzerinden diğer ülkelere geçişini ve ticaretini Lübnan'ın Suudi Arabistan'ı kötüye kullanması bahanesiyle yasaklamaya karar verdi.
Yine 8 Haziran 2021'de Lübnan İç Güvenlik Genel Müdürlüğü, küçük elektrikli su pompalarına yerleştiren 250 bin kaptagon hapının Suudi Arabistan'a kaçak yollarla girişini engellediğini açıkladı. İngilizlerin meşhur dergisi The Economist, geçen Temmuz ayında Suudi prenslerin Suriye'den Suudi Arabistan'a uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını ortaya çıkardı. Bu uyuşturucu maddelerinin Suudi Arabistan ve Fars Körfezi kıyı ülkelerinde satılmak üzere kaçak yapıldığını bildirdi. Suudi prenslerin zehir ticaretine karışmasının nedenlerinden biri de ellerinde bulunan imkanlardır. Suudi prensleri özel jetleri ve uçakları ile Suudi Arabistan'a uyuşturucu madde ve haplarını kaçak yollarla sokarak piyasada satışa sunmaktadırlar. Yine Amerikan dergisi Foreign Policy yayımladığı son raporunda geçen ay içerisinde Suudi Arabistan'da 3 büyük uyuşturucu ve zehirli madde kargosunun keşfedildiğini duyurduğu haberinde şöyle yazdı. Bu husus Suudi iç toplumunun uyuşturucu maddeli iç içe olduğunu gösteriyor. Öyle ki uyuşturucu kullanma bu ülkede sıradan bir konu haline gelmiştir. Kaptagon gibi psikedelik haplar ve tabletler ise zengin Arap ülkeleri ve topluluklarına has bir uyuşturucu madde haline gelmiştir. Bu tür maddeler kişileri ve beyinlerin davranışlarının değişmesine ve geceleri uzun zaman uyumamalarına yol açar. Son yıllarda ise Suudi Arabistan içinde yaşanan gelişmelerden dolayı bu ülkede yolsuzluklar iyice artmış ve dans ve şarkıcılık merkezleri, konserler ve karışık partiler sayısı iyice artmıştır. Bu ülkenin gençleri ise bir yandan da uyuşturucu maddeye yönelmişlerdir. Öyle ki Suudi Arabistan toplumunun İslami değerlerden uzaklaştığını ve batıcı ve batı kriterleri bir hal aldığını söylenebilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Dey 1400, Hicri Kamere 21 Cemadül Evvel 1443 ve miladi 26 Aralık 2021 Pazar. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Dey 1357'de Tarih Üniversitesi hocası Dr. Kamran Necatullahi üniversite hocalarının oturma eylemleri sırasında despot şah rejimine bağlı memurlarınca şehit edildi. Bilindiği üzere üniversite hocaları şah piyonlarının şiddet eylemleri ve İran'ın Müslüman ve hak talep halkının mücadelelerine sindirmelerine itiraz etmek amacıyla Tahran'daki Kültürel ve Yüksek Eğitim Bakanlığı binasının önünde oturma eylemi yaptılar. ...18 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Dey 1382'de İran'ın güneyindeki Bem kenti ve çevresinde 6.8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Bu korkunç depremde Bem kenti hemen hemen viraneye dönüştü ve 41 bin insan da hayatını yitirdi. 10 binlerce insan da yaralanıp evsiz barksız kaldı. ...123 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Dey 1277'de İran'da önde gelen hekim Sedül Etibba lakaplı Ayetullah Seyyid Ali Hüseyin'i Mer'aşi vefat etti. Hicri Şemsi 1276'da İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Ali Hüseyin'i Mer'aşi ilk eğitimini bitirdikten sonra Necef-i Eşref'e gitti. İçtihat makamına ulaştıktan sonra doğduğu kente geri dönen Ayetullah Seyyid Ali Hüseyin'i Mer'aşi tıp bilimine ilgi duymasından dolayı İsfahan'a gitti ve orada eğitimini sürdürdü. ...18 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Dey 1382'de Bem kentinde meydana gelen şiddetli deprem neticesinde İran'da önde gelen sanatçı İraç Bestami vefat etti. İraç Bestami'nin ailesi ve akrabalarının çoğu musiki konusunda büyük tecrübeye sahiptiler. 40 yaşındayken musikideki faaliyetleri has safhaya ulaşan İraç Bestami, Efşari Mektep adlı ilk eserini yayınlattı. Bu İranlı besteci ve sanatçı, Bem depreminde kardeşi hariç ailesinin tamamı hayatlarını kaybetti. ...14 yıl önce bugün 5 Dey 1386'da İranlı ünlü tiyatro yazarı Ekber Radi vefat etti. Hicri Şemsi 1341'de öğretmenlik yapan Radi, 32 yıl boyunca edebiyat ve ardından tiyatro oyunu yazarlığı yaptı. Onun eserleri arasında Deniz Efsanesi, Yanlış Anlaşılma Hikayesi, Yolcular ve Sonbaharda Ölüm Tiyatrosu gibi eserlere değinebiliriz. ...1122 yıl önce bugün Hicri Kamere 21 Cemadül Evvel 320'de İranlı ünlü tabip, filozof ve coğrafya bilimcisi İbn Sezar lakaplı Ebu Cafer Ahmet bin İbrahim bin Ebi Halet İran'ın kuzeydoğusundaki Şirvan kentinde dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Dolarda müdahale iddiaları büyüyor.
Karar.
Şahap Kavcıoğlu, kur çok hızlı inerse döviz alımına başlanabilir.
Yeni Asya.
İndirimde devlet kötü örnek oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç 124 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde muhalefetin birinci önceliği ne olmalı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ülkenin içte ve dışta içine sürüklendiği son derece ağır ve kronik problemler için muhalefet partilerinin yaptığı teşhis ve değerlendirmeler örtüşüyor ve birbirini tamamlıyor. Teşhislerde aynı, çözümlerde. Altı partinin parlamenter sisteme dönüş hedefiyle yaptıkları ve tamamlanmak üzere olduğu ifade edilen ortak çalışma bu çerçevede çok önemli bir birlikteliği temsil ediyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Keza dört partinin ekonomi içinde benzer bir çalışmayı başlatmış olmaları, aynı beraberliği tamamlayan, takdire şayan bir girişim. Bunlar devam etmeli ve neticeleri mümkün olan en kısa zamanda hayata geçirmeli. Bunların yanı sıra defaatle vurguladığımız üzere tek adam rejimiyle inanılmaz derecede tahrip edilen demokratik hukuk devletini onarma hedefi ekseninde topluma çok net ve güçlü mesajların ortaklaşa verilmesi şart. Halihazırda gördüğümüz tablo şu: her parti kendi strateji ve programı çerçevesinde çalışmalarını ayrı ayrı yürütüyor. Liderler şehirleri gezerek vatandaşlara, esnafla, çalışanlarla birebir diyaloglar kuruyor. İktidar gündemindeki RTÜK cenderesinde çok ağır ceza ve yaptırımların, taziki altında yapılanların sürdürmeye çalışan bağımsız medya organlarına arada bir çıkıyor, mülakat veriyor, açıklama ve değerlendirme yapıyor. Bizi oylarınızla iktidar yaparsanız şunu şöyle, bunu böyle yaparız sözleri veriliyor. Ama tek adam rejimine geçişle birlikte getirilen 50+1 şartı ortada dururken, partilerin kendi adlarına verdikleri bu mesajların pratikte çok fazla bir anlamı ve karşılığı yok. Şu aşamada birinci öncelik en az 50+1'i ve gerçekte çok daha fazlasını kazandıracak bir ittifak oluşturup gereken mesajları da o ittifak adına vermek olmalı. Tek adam rejimini bitirecek, parlamenter sistemi ihya edecek, hukukun üstünlüğünü sağlayacağız gibi. Nitekim altı partinin çalışması bu anlamda. Bu ortak çalışmaya katılan altı partinin yapması gereken kendi adlarına münferit mesajlar vermeyi şimdilik erteleyip parlamenter sisteme dönüş konusuna odaklanmaları ve bu projeyi anlaşılır şekilde halka anlatmaları, özde aynı dili ve söylemi kullanarak ve hep birlikte erken seçim için bastırarak sandığı milletin önüne getirinceye kadar konunun takipçisi olup peşini bırakmamaları.
Esfender Korkmaz 24 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde tüketici kriz var diyor başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu birlikte hazırladıkları Aralık ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Bu anket tüketicilerin harcama davranışlarının ve beklentilerinin değerlendirilmesine yönelik yapılan bir ankettir. Bu anket ile tüketicilerin genel ekonomik durum, hane halkının maddi durumu, iş bulma olanakları, tasarruf ve tüketim beklentileri anlaşılıyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Endeksin yüzden büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, yüzden küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Tüketici güven endeksi 2003 yılından beri açıklanıyor. Endeks Aralık ayında bugüne kadar geçen 19 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2008-2009 dünya finansal kriz yıllarından da daha düşük seviyeye geriledi. 2008 Aralık ayında 69,9, 2009 Aralık ayında 78,8, 2021 Aralık ayında 86,5 oldu. Tüketiciye sorulan soru bazında endekslerde tüketici güven endeksi dip yaptı. Tüketici geçen seneye göre hane halkının maddi durumunun bozulduğunu söylüyor. Geçen sene Aralık ayında 64,9 olan endeks değeri bu sene %19,1 oranında düşerek 52,5'e gerilemiş. Son bir yılda ülke ekonomisinin nerede olduğuna dair tüketici güveni endeksi geçen seneye göre %27,7 düşerek 44'e geriledi. Endeksin bu kadar düşmesi tüketicinin ağır kriz yaşıyorum demesidir. Aralık ayı tüketici güven endeksinde bir yıl sonra için beklentilerde aynı şekilde sert düşüş var. Beklentiler ekonomik konjonktürü etkiler. Bu konuda iktisatta iki teori var. 1956 yılında Amerikalı iktisatçı Philip D. Kagan tarafından geliştirilen adaptif beklentiler ya da uyarlayıcı bekleyişler, iktisadi ajanların hane halkı, firmalar, devlet gelecekle ilgili beklentilerini geçmişe bakarak şekillendirmesidir. John Mutt'un geliştirdiği rasyonel beklentiler hipotezinde kararlar ileriye dönük alınmaktadır. Ne olursa olsun iktisadi ajanların beklentileri iktisadi konjonktürü etkiler. Bunun içindir ki tüketici güven endeksleri ekonomiye ilişkin istenmeyen yönelimlerin önceden tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınmasına imkan verir. Ne var ki bugünkü iktidar kendi yayınladığı verilere kulak asmıyor. Eğer kulak verse önce istikrar programı yapar. İktidar kendi dünyasında yaşıyor. Ama eğer tüketici güveni dip yapmışsa, yani tüketici bugünkü iktidarlarla ekonominin daha kötüye gideceğini düşünüyorsa, kendi maddi durumunun kötüleştiğini ve kötüleşeceğini söylüyorsa, kendini bu duruma sokan iktidara neden oy versin?
Tahran Radyosu.
İhsan Çaralan 24 Aralık tarihli Evrensel Gazetesi'nde faize dolar garantisi verildi. İktidar, IMF kapısına gitmeden önceki son çıkışta başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Rekabetçi kur, Çin modeli, hayır bu Çin modeli de değil, Türk modeli denilen karşı çıkıp eleştirilerin mandacılık vatan hainleriyle suçlanmakla yetinilmeyip nas var denilerek tartışılması bile yasaklanan, uğruna ekonomik kurtuluş savaşı ilan edilen Türk modeli bir gecede çöpe atıldı diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
20 Aralık günü yapılan bakanlar toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçları devreye alıyoruz diyerek dolara endekslenmiş faiz modeline geçildiğini açıkladı. Erdoğan'ın bu konuşmasından hemen sonra BDDK Başkanı ve kimi banka genel müdürlerinin açıklamalarından anlaşıldı ki iktidar bu yeni modeli bankacılarla da konuşmuş. Konu tartışılmış, rol paylaşımı yapılmış ama o gece olanlar bundan ibaret olmamış. Bütün bu olacaklardan en azından bazı dolar baroları da haberdar olmuş ki daha Erdoğan konuşmasını bitirmeden gece boyunca dolar 18 lira dolayındayken 1 milyar dolar satmışlar. Tabii ertesi gün doların 12 TL'ye düşmesiyle de geri almışlar. Bir gecede servetlerini üçte bir oranında arttırmışlar. Ekonomi yazarı Uğur Gürses, kura endeksli faiz açıklaması sonrasındaki iki gün içinde Merkez Bankası'nın piyasaya arka kapıdan 7 milyar dolar sürdüğünü hesaplıyor. 1-21 Aralık arasında ise piyasaya 17 milyar dolar sürülmüş. Siyaset bütün bu tartışmaları yaparken Erdoğan'ın mucizevi hamlesi olarak sunulan dövize, dolara endeksli faiz modelinin Erdoğan ya da saray ulemasının icadı değil, 1970'li yıllarda dövize çevrilebilir mevduat DCM olarak bilinen uygulamanın bir versiyonu olduğu da ortaya çıktı. Yandaş medyanın çırtkanlığını yaptığı bankadaki döviz mevduatını bozdurup 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık vadeli dolara endeksli TL mevduatına geçiş anlamı taşıyan yeni model, Türkiye'ye kurulan tuzağın bozulması olarak propaganda ediliyor. Böylece ekonominin yeni, döviz ve faiz lobisinin baskısından kurtarıldığı bir kulvara sokulduğu iddia edilse de daha yakından bakıldığında gerçeğin pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Çünkü yapılan açıkça bankadaki TL mevduatının dövize endekslenmesi, dolayısıyla bankalardaki hesaplarında dolarizasyon kapsamına alınmasının resmileştirilmesi, TL'nin banka sistemi içindeki alanının iyice daraltılmasıdır. Çünkü böylece iktidar, doların, dövizin piyasada dalgalanmasından dolayı ortaya çıkan riskleri kamuya yükleyerek, yani halktan toplanan vergilerle garanti ederek hem dolar lobisi hem de faiz lobisi için piyasayı dikensiz gül bahçesine çevirmiştir. Kısacası ortaya çıkan bütün belirtiler iktidarın propagandasının aksine tek adam yönetiminin bugün IMF kapısına varmadan önceki son çıkışta olduğunu gösteriyor. Bu çıkıştan da bir düzlüğe çıkmazsa varılacak yer IMF'nin kapısıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Murat Ünsal isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Rabbimiz hayatımızı öylesine muazzam bir denge üzerine kurmuş ki besmele ile başladığımız her iş hayra dönüşüyor ve iyilikler hanesindeki yerini alıyor. Bütün nehirlerin tek bir noktada birleşip okyanusa doğru aktığı gibi hayata kattığımız her şey İslam'ın değerler hanesine dahil oluyor ve emeğe, berekete, yol azlığına dönüşüyor. Kendilerini iki alemde ve saadette ulaştıracak bir değerler sistemine sahip olan Müslümanlar bir asrı aşkındır materyalist kültürün kuşatması altında yaşamakta ve ne yazık ki tepkilerini kaybetmekteler. Müslümanlar bölgeye bir virüs gibi yayılan güç odaklarını gözlerinde o kadar büyüttüler ki onurlu bir duruş sergilemek yerine boyun eğdiler ve yavaş yavaş dönüştüler. Vicdanlarını susturdular, nefislerini besleyerek ortama uyum sağlamaya ve öz kimliklerinden uzaklaşmaya başladılar. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Bunun farkındaydılar fakat gözlerini iç dünyalarına çevirip ne yaptık ya da ne yapmalıydık diye sormaktan kaçındılar ve sorunu tamamen karşı tarafa yıkıp işin içinden çıkmaya çalıştılar. Evet, Murat Ünsal önemli noktaya değiniyor. Evet. Müslümanlar ne bileyim kayıtsız kaldılar gibi. Ama bana göre toplumlardan daha önce bu suskunluğun tetikleyen, ne bileyim, Müslümanların seslerini bastıran önemli etkenler o kukla rejimler oldu bana göre.
Tabii ki.
Çünkü kukla muhakkak rejimler yavaş yavaş dönüştürüyor. Dikkatleri başka yönlere çekiyor, kimlerini susturuyor, kimlerini ne bileyim başka vaatler veriyor. Muhalifleri bir şekilde, toplumda çıkan sesler bir şekilde ya susturuyor ya başka yönlere dikkatleri çekiyor.
Bastırıyor.
Yani onlar daha önemlidir. Mesela Siyonist rejimle normalleşme hareketi, Fas'ta biliyorsunuz halk sokaklara iniyor, protesto gösteriler düzenliyor. Yani gittikçe kanıksanmış hale gelecektir. Yavaş yavaş yani bu bir şekilde bunun önü kesilemez. Ne kadar da yani sen kalkıp halkın da içten bir büyük bir devrim olması lazım ama her zaman da bunu halk yapamaz. Yani işte, o hükümetler, o rejimlerin rolü çok önemlidir,
evet,
bana göre.
Evet, halka eğer o yönetimler de eşlik ederse tabii ki işler buraya kadar gelmez.
Zaten o yönetimler ona karşıdır, halkın sesini susturan.
Maalesef. İsterseniz Murat Bey'in mektubuna ben devam edeyim. Uzun bir mektup çünkü. Murat Bey şöyle devam ediyor. Rabbimiz muhtemel iç ve dış tehlikeleri elbette biliyor ve siperlerimize, yani göğsümüzde taşıdığımız öze ve vahyin gücüne işaret ediyor. Rabbimiz misafiri olduğumuz dünya hayatında nasıl bir hayat süreceğimiz ve tehlikeler karşısında nasıl bir tavır alacağımız konusunda yön gösteriyor ve yolu hak olanın kaybetmeyeceğini belirtiyor. Rabbimiz göğüslerimizde taşıdığımız imana, öze ve kirlenmemiş niyetlere vurgu yapıyor. Nitekim bahşedilen bu öz sevgiyle yorulmuştur. Dolayısıyla kötülüğe meylettiğinde üzeri perdeleniyor ve yavaş yavaş körleşmeye başlıyoruz. Böyle durumlarda vicdanımız susuyor, zihnimiz bulanıyor ve önümüzü göremez hale geliyoruz. Uzun sözün kısası şu, Rabbimiz bizden içimizdeki özü korumamızı ve olayları irademizin süzgecinden geçirerek tavrımızı haktan yana almamızı istiyor. Rabbimiz bizden öz bilincimizi, vicdani hassasiyetimizi korumamızı istiyor ve bunun tabiatımıza en uygun yaşam tarzı olduğunu haber veriyor. Rabbimiz iki alemde de geçerli olacak saadet formüllerini sunuyor ve bu formülleri korumamızı istiyor. Murat Bey'e çok teşekkür ediyoruz duyarlılığından dolayı ve
evet,
mektuplarının devamını diliyoruz.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Özgü Kasadar isimli dinleyicimiz şu mektubu bizimle paylaşıyor. Atalarımız bize ayağını yorganına göre uzat tavsiyesinde bulunmuşlardır. Herhalde bunu durduk yere ve laf olsun diye söylememişler. bir büyük tecrübe sonucu böyle bir tavsiyede bulunmuşlardır. Şimdi bu tavsiyenin ışığında ekonominin içine düştüğü kriz konusunu incelemeye ne dersiniz? Ekonomiyi yönetenler ya da yönlendirenler ayaklarını yorganlarına göre uzatmış olsalar, yani israftan kaçınarak bütçelerinin el verdiği şekilde harcama yapmış olsalar, hiç böyle bir kriz ile karşı karşıya kalırlar mıydı? Evet, krizin bundan farklı daha birçok sebebi var ama en temel nedenlerden biri bu israf politikası. Her şeyin en büyüğünü yapma merakı sonunda gelinen nokta ortada. Hem her şeyin en büyüğünü yapmaya heveslenme hem de döviz cinsinden borçlanma sonucu ortaya böyle bir kriz çıkmış bulunuyor. Döviz kurları arttıkça ekonomi yönetiminin omuzladığı borç yükü de kat be kat artıyor. Kendilerinde ilahi güçler olduğunu vehmidercesine yapılan tüm ikazlara kulak ardı edenler yaşanan krizin baş mimarlarıdır. Evet, Türkiye'de bugünlerde gündemde olan en konu tartışılmaz konu, bir şekilde ki. En sıcak konu ekonomi meselesidir. Piyasaların allak bullak olması,
evet.
Liranın yukarılara doğru uçması, uçtuğu gibi uçurumdan düşmesi gibi, bunlar herhalde ekonomi için iyi şeyler değildir. İster fırlasın ister insin. Çünkü piyasa alt üst oluyor. Bu dalgalanmalar ne kadar bu kadar büyük bir çapta olursa, demek ki orada ekonomide istikrarsızlık oluyor. Tabii yatırımcılar ki. Bir şekilde güvenemiyor piyasaya ve birçok sorun tabii ki bunun altında ezilen de normal vatandaş oluyor tabii maalesef. Ki.
Bu işte Özgü Hanım veya Özgü Bey'in de değindiği israftan kaçınmak ve yorgana kadar ayağını uzatmak aile içinde de geçerlidir. Sadece ülke yönetimi de değil, yani aile içinde de her konuda evet, israftan kaçmak gerekiyor.
Bu da çok önemli bir konudur. Bir tarafta halk ekmek önünde kuyruklar oluşması, diğer tarafta haberlerde alıyoruz mesela, ne bileyim, milyonlarca insanın karnını doyuracak kadar ekmek kırıntısı. Evet. O ne demek oluyor? Evet. Bunu nereden bakarsan maalesef. Sorunlar yumağı.
Ben galiba zamanımız pek evet, fazla buyurun. Değil de mektubu ve devamını okuyayım. Özgü Kasadar şöyle devam ediyor. Yapmayın, etmeyin. Bu politikanın sonu kesinlikle hüsran denildikçe izledikleri politikaların kıskanıldığını varsayanlar şimdi karşı karşıya kaldıkları krizi nasıl aşacaklarını arpacı kumrusu gibi düşünüyorlar. Bu krizin hamasi nutuklar ile aşılamayacağı aşikar. Bu krizin talimatlarla aşılamayacağı da aşikar. Krizin aşılabilmesinin tek yolu izlenen politikaların yanlış olduğunu kabul etmekten geçiyor. Ekonomi yönetenler ya da yönlendirenler evet yanlış adımlar attık demedikleri sürece krizin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Önce izlenen politikaların yanlışlığı kabul edilecek, ardından da bu yanlış adımları düzeltecek adımlar atılacak ki içine girilen krizden kurtulma şansı doğsun.
Tahran Radyosu. Sırada bir telefon mesajımız var. Birlikte dinleyelim.
Sizin programlarınızı çok beğeniyoruz. Her zaman takip ediyoruz. Nur'a Giden Yol diye bir programınız var. Özellikle onu her zaman ben takip ediyorum şahsen. Siyasi röportajlarınız da çok önemli. Onları da takip ediyoruz. Ancak yabancı uzmanlardan daha ziyade İran'daki siyasi uzmanlara da yer verirseniz çok iyi olur. Onların görüşleri de biz çok merak ediyoruz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz ekibimize. Saygılar.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Galiba çok fazla zamanımız yok. İzin verirseniz kısa bir mektup evet, Ekrem Koç buyurun. İsimli dinleyicimiz göndermiş. Kısa bir bölümünü okuyayım. İnsanın ve tüm canlıların rızkı alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Rızkı takdir eden de taksim eden de odur. Kimin kaç lokma yiyeceğini, kaç damla su içeceğini, kaç nefes alacağını planlayan da odur. Rızkı daraltıp genişleten de odur. Rızkın sahibinin Allah olduğuna iman etmek demek, dünyevi tüm zincirleri kırıp tüm prangalardan kurtulmak demektir. İşte bu imandır Müslüman şahsiyetin göğsünü bitmek tükenmek bitmeyen bir enerjiyle dolduran. Bu imandır Müslüman şahsiyeti İslam yolunda gözünü budaktan esirgemez hale getiren. Bu imandır onu dava yolunda adanmış kılan.
Evet, maalesef programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ekrem Koç uzun bir mektuptu ama ilk kısmını okuyabildik en azından. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Hüseyin Adıvar, Fatma Güngör ve Hakan Altan isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın evrenselleşen hüsnü hat sanatı.
Somut olmayan kültürel mirasları koruma komitesinin Paris'te bulunan UNESCO binasında çevrim içi yöntem ile düzenlenen 16. oturumunun 4. gününde İran'da geleneksel hüsnü hat sanatı ele alındı.
Böylece İran'ın hüsnü hat sanatı İran'ın 17. somut olmayan eseri olarak UNESCO listesine kayda geçti. Konu hakkında hazırladığımız programımızı dinliyorsunuz.
Somut olmayan kültürel miras belli bir coğrafi yörede yaşayan halk veya etnik topluluğun arasında yaygın olan ayinler, sanatlar, şarkılar, nameler, musikiler, maharetler ve yetenekler gibi kültürel ürünlere ve süreçlere verilen addır. Bu kültürel süreçler zamanla kuşaktan kuşağa ve dilden dile aktarılarak bir milletin çağdaş tarihinde değerli bir hazine olarak miras kalır ve değerli bir kültürel unsur olarak halk tarafından yaygınlaştırılır ve korunur.
Tarihi eserler ve binalar, geleneksel sanatların ürünleri, doğal manzaralar gibi eserler, somut olan kültürel miras ve ürünlerin arasında yer alıyor ve genellikle tarihi bir alan şeklinde kayda alınarak korunuyor veya korunmak amacıyla müzelere veriliyor. Ancak somut olmayan kültürel eserler kayda alınma imkanına karşın müze gibi fiziki bir alanda koruma altına alınamıyor ve zati ve has özellikleri itibariyle intikal ettirilmeleri, tekrar edilme ve tecrübe etme imkanı bulunuyor.
Üye ülkelerin somut olmayan kültürel mirasını kaydettirdiği UNESCO'nun 2003 konvansiyonunda 3 farklı liste yer alıyor. Bu listelerden biri somut olmayan referans miraslar listesidir ve üye ülkelerin en çok bu listede kayıt yaptırdıkları anlaşılmaktadır. İkinci liste ise tehlikede olan somut olmayan kültürel miras listesidir. Bu listeye genellikle iyi şartlarda korunmayan ve yok olmaya maruz kalan eserler kaydediliyor. Ancak üçüncü liste UNESCO'nun koruma altına aldığı eserlerdir ve bu tür eserlerin bu listede kayda alınması ilk iki listeye göre daha zordur. Bu listede kayda alınan eserler çok iyi korunan eserlerdir. Yani ülkeler bu eserleri çok iyi korumuştur ve UNESCO'nun somut olmayan listesinde kayda alınmayı hak ettikleri gibi yaygınlaştırılması da mümkündür.
Üye ülkelerin bu gibi eserleri UNESCO'nun somut olan ve olmayan kültürel miras listesinde kayda alınması bu eserleri koruma yollarından biridir. Ama maalesef bazı ülkeler bu başarıyı elde edebilmek için başka ülkelerin kültürel ve medeni mirasını çalmaya teşebbüs ediyor. Bu bağlamda İran'ın Yazd yöresinde rüzgar kulelerinin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sahiplenmesini veya İranlı büyük şair Nizami Gencevi'nin Bakülü şair olarak sahiplenmesini, İranlı şair Sadi Şirazi'nin Arap şair ilan edilmesini ve hatta Ebu Ali Sina gibi tanınmış İranlı bilgini Batılı bilgin ilan etmelerini örnek vermek mümkün.
Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce Türkiye, İslami Hüsni Hat sanatını dünya somut olmayan kültürel miras olarak kendi adına kayda geçirmek istedi. Ancak İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras Bakanlığı'nın itirazı ile karşılaştı. İranlı uzmanlar bir dizi teknik gerekçeyi UNESCO'ya sunarak Türkiye'nin Hüsni Hat için sunduğu dosya İslami sıfatı olan bir dosya olduğunu ve bu yüzden de sırf Türkiye'li sınırını tutulamayacağını belirtti. Öte yandan İslam-ı Hüsni Hat'ın çıkış noktası İran'dır ve tarihi belgeler bunu ispat etmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin itirazı üzerine bu dosyanın başlığı değiştirildi ve Türkiye'de İslami sanatta geleneksel Hüsni Hat olarak kaydedildi. Gerçekte İran'ın itirazı asla siyasi boyutu olmayan ve tamamen teknik açıdan gündeme gelen bir itirazdı. Nitekim Hüsni Hat tarihine bakıldığında Türkiye'de Osmanlı Devleti'nden önce bu sanat pek bilinmediği anlaşılır. Oysa o dönemde İran'da Hüsnü Hat sanatı ve Kur'an-ı Kerim katipliği zirvede yer alıyor ve bu sanatta çok ünlü sanatçılar faaliyet yürütüyordu.
Somut olmayan kültürel mirasları koruma komitesinin Paris'te bulunan UNESCO binasında çevrim içi yöntemiyle düzenlenen 16. oturumunun 4. gününde İran'da geleneksel Hüsnü Hat sanatı ele alındı ve İran'ın 17. somut olmayan eseri olarak UNESCO listesinde kayda geçti. Bu arada bu gelişme aynı oturumda 16 Arap ülkesi de bu ülkelerde ve Türkiye'de Hüsnü Hat mahareti ve bilimi dosyasını somut olmayan kültürel miras listesinde kayda geçirmelerine paralel olarak gerçekleştiği belirtilmelidir.
Tahran Radyosu.
Hüsnü Hat veya diğer adıyla hattatlık, güzellik yaratmakla beraber güzel hat yazma sanatıdır ve bunu yapan kimseye hattat adı verilir. Eğer bu sanat, hattatın mesleği ise yazılan eserlerden zevk almak için sanatçının bir metni yazmanın yanında güzellik değerlerini taşıyan bir eser yaratmaya çalıştığını bilmek gerekir. Buna göre Hüsnü Hat sanatının eserleri sıradan bir yazıdan ve hatta sayfaları bezemekten farklıdır.
Gerçi Hüsnü Hat sanatı doğuda gelişmiştir ama yine de bu sanatın çeşitli şekillerine başka kültürlerde de rastlamak mümkün. Hüsnü Hat ya da diğer adı ile kaligrafi miladi 15. yüzyılda Latin kültürlerin sözcüklerine girdi. Ve 19. yüzyıldan sonra bilinen bir terim olarak ilgi odağına oturdu. Oysa bu terim çok eski zamanlardan bu yana başta İran olmak üzere İslam ülkeleri ve uzak doğu ülkelerinde seçkin bir sanat dalı olarak bilinmektedir.
İslam'dan önce İran'da Çivi, Pehlevi ve Evestai yazıları yaygındı. Ancak daha sonraları İslam diniyle birlikte İran halkı İslami alfabeyi benimsedi. Aslında Arapça yazının mazisi İslam'dan öncesine pek dayanmadı ve İslam'ın yayılmaya başlamasıyla birlikte geliştiği belirtilmelidir. Müslümanlar için Hüsnü Hat sanatı her zaman özel önem arz eden bir sanattır. Zira bu sanatı vahiy kelamının tecelli ettiği sanat olarak bildiler. Müslümanlar Hüsnü Hat sanatını sadece Kur'an-ı Kerim'i yazmakta değil, birçok sanatta kullandılar.
Hüsnü Hat veya diğer adıyla hattatlık sanatı İslam ülkelerinde her zaman en yüce sanat şeklinde ilgi görmüştür. Başta İran milleti olmak üzere Müslüman milletler bu sanatta zarafet ve inceliği doruk noktasına ulaştırmış ve görsel sanatlara eksen yapmıştır. Öyle ki Hüsnü Hat sanatı İslam'ın ilk yüzyıllarından itibaren İslam ülkelerinde ve Müslümanların egemen olduğu yörelerde en güçlü ve en hassas biçimde sanat akımlarının başında yer almıştır.
Hüsnü Hat sanatı, İslam dini İran topraklarına ayak bastı ilk yüzyıllardan itibaren bu yörede yoğun ilgi görmüş ve tarih boyunca İranlı sanatçılar sanat alanında zengin zevklerini ve yenilikçiliğini kullanarak Hüsnü Hat sanatına yeni ve çok güzel tarzları eklemiştir. Nash ve Talik adlı iki hat bu sanatta kullanılan iki hattır. Kameri 8. yüzyılda Mir Ali Tebrizi gibi İranlı üstadlar bu iki hattı birleştirerek daha sonraları Nastalik adı ile ün yapan Nastalik hattını geliştirdiler.
Hüsnü Hat sanatı günümüze dek her kuşağın en seçkin üstadları tarafından geliştirilerek bize ulaşmıştır. İran'ın Kazvin kenti Hüsnü Hat başkenti olarak bu İranlı sanatta yetiştirdi, seçkin sanatçılarla gelişmesinde de büyük rol ifa etti. Bu doğrultuda Mir Emad Hasani, Abdülmecid Talagani, Mirza Muhammed Hüseyin Emad El-Kitab Kazvini ve Melik Muhammed Kazvini İran'da hüsnü hat sanatında zirveye yerleşen bazı isimlerdir.
Eskiden emlak ve arsaların tarihi tapuları, anlaşmalar, siyasi sözleşmeler, el yazması kitaplar, idari yazışmalar gibi belgeler genellikle kırık veya nastalik hatlarından biri veya ikisinin karışımı ile yazılırdı. İran'da hüsnü hat sanatı tüm dallarında şekil ve görsel itibariyle sahip oldukları güzelliğin yanında İranlıların Kur'an-ı Kerim ve Firdevsi, Rudeki, Mevlana, Hafız, Sa'di, Attar Nişaburi ve diğer büyük edip ve şairlerin yazılarından ve şiirlerinden esinlenen düşüncelerini yansıtan derin ve eski bir kültürü de ifade eder. İran'da hüsnü hat sanatı tarihi bir asalete sahiptir ve İranlılar ta eski zamanlardan bu yana kendi hattını ve dilini korumaya çalışmış ve çalışmaya da devam etmektedir. Nitekim hüsnü hat mirasını koruma programının da UNESCO tarafından kayda alınması da İran milletinin tarihi ve milli sanatını onaylar niteliktedir.
Şimdiye kadar İran'ın tarihi Nevruz Bayramı, geleneksel musiki makamları, pehlivanlık ve zurhane ayini, taziye gösteri sanatı, Kaşan'ın halı dokumacılığı, Fars'ın halı dokumacılığı, Kuzey Horasan yöresinin musikisi, Fars körfezinde geleneksel tekne inşaatı, nakkallık sanatı, masal anlatma sanatı ve Meşet Erdehal yöresinde halı yıkanma merasimi, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miraslar listesine kayda alınmıştır. Yine lavaş ekmeği, kemençe yapımı ve çalınması, at üzerinde oynanan çevgen ya da diğer adıyla polo oyunu, dutar yapımı ve çalınması, minyatür sanatı, Kutsal Tadeoz Kilisesini ziyaret merasimi, İran tarafından UNESCO'nun somut olmayan kültürel miraslar listesinde kayda alınan diğer bazı kültürel değerlerdir. Şimdi ise İran'da geleneksel hüsnü hat sanatını koruma programının bu listede kayda alınması ile birlikte İran'ın listede yer alan eser sayısı 17'ye yükselmiş oldu.
Değerli dinleyiciler, İran'da geleneksel hüsnü hat sanatını koruma programının UNESCO'nun somut olmayan kültürel miraslar listesine kayda alınması hakkında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.farsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı Habibullah Seyyari, General Kasım Süleymani'nin şehadeti İslam dünyasını küresel emperyalizme karşı birleştirdi, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Polis Gücü'nün sınır komutanı General Guderzi, İran'ın kuzeybatısında silah kaçakçı çetesinin yok edildiğini duyurdu. Dünya İslam Mezheplerine Yakınlaşma Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, Pakistan'ı ziyaret etti. İran'da Korona Genel Merkezi Bilim Komitesi üyesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin koronaya karşı güvenli ülkelerden biri olarak kabul edildiğini söyledi. Son 24 saatte Türkiye'de koronadan 145 kişi daha hayatını kaybetti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti mevkitaşı Bayramov ile telefonda görüştü. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın FETÖ ile mücadelesinde bugüne kadar 150'si general 24.256 personel ihraç edildi. Türkiye'de Fatih sondaj gemisi Türk Ali 7 kuyusunda sondaja başladı. Terörist İsrail'in savaş suçlarına Birleşmiş Milletler'den kalıcı takip kararı çıktı. Karara 125 ülke destek verdi. Terörist İsrail güçlerinin Batı Şeria'ya saldırısına 40 Filistinli yaralandı. Ve Amerika kargo uçakları Irak'taki Ayn el-Esed hava üssüne indi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.